Ayrım 22. Yüzyıllık Yalnızlık. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 196. Sayısız ve akıl almaz buluşlarla başları dönen Makondolular, şaşkınlıklarının nerede başladığını bilemediler. Bütün gece oturuyorlar, Aureliano Triste'nin ikinci tren seferinde getirdiği santraldan enerji alan elektrik ampullerinin ölgün ışığını seyrediyorlardı. Santralın gürültüsüne alışmaları oldukça uzun sürdü. Yükünü tutmuş bir tüccar olan Bruno Crespi'nin aslan ağızlı gişeleri olan tiyatroda oynattığı canlı resimlerse Makondoluları çok öfkelendiriyordu. Çünkü bir filmde ölüp gömülen ve ardından seyircilerin gözyaşı döktüğü biri, bir sonraki filmde yeniden canlanıyor ve bu kez Arap kılığında ortaya çıkıyordu. Oyuncuların başlarına gelen felaketleri paylaşmak için adam başına 2 sent verip bilet alan seyirciler, bu sahtekarlık karşısında galeyana geldiler ve sandalyeleri kırdılar. Bruno Crespi'nin zorlaması üzerine, belediye başkanı bir bildiri yayınlayarak sinemanın seyircilerin duygusal patlamalarını gerektirmeyen bir görüntü makinesi olduğunu açıkladı. Bu cesaret kırıcı açıklamadan sonra çoğu kişi kendilerini yeni ve gösterişli bir çingene numarasının kurbanı saydılar ve kendi dertlerinin kendilerine yettiğine, bir de hayali kişilerin düzmece felaketlerine gözyaşı dökmenin gereksiz olduğuna karar verip sinemayı boykot ettiler. Buna benzer bir olay da Fransa'dan gelen şen ve şuh kadınların laterna yerine çalmak için getirdikleri ve bir süre bandocuların ekmek parasını tehlikeye düşüren gramofonlar yüzünden çıktı. Önceleri gramofonun ne olduğunu herkes merak ediyor ve haram sokağın müşterileri kalabalıklaşıyordu. Bu yeni buluşu kendi gözleriyle görmek isteyen saygıdeğer hanımefendilerin bile işçi kılığına girip oraya geldikleri söyleniyordu. Uzun gözlemlerden, ayrıntılı incelemelerden sonra herkes bunun başlangıçta sanıldığı ve Fransız kadınların söylediği gibi sihirli bir değirmen olmayıp bando gibi insancıl, dokunaklı ve günlük gerçeklerle dolu bir şeyle asla karşılaştırılamayacak bir mekanik hile olduğu kanısına vardı. Hayal kırıklığı öylesine büyüktü ki, gramofon harca alem olup her eve girdiğinde bile kimse onu büyükler için bir eğlence aracı değil, çocukları eğlendiren bir oyuncak olarak gördü. Ama tren istasyonuna bağlanan manyetolu telefonun su götürmez becerisi denenince işler değişti. Manyetonun kolunu görenler bunun da gramofon gibi bir şey olduğunu sanıyorlardı. Oysa kasabalılardan biri ilk kez telefonla konuştuktan sonra böyle safsatalara hiç inanmayanların bile akılları başlarından gitti. Sanki Tanrı şaşırtıcı yeteneklerin tümünü sınıyormuş ve Makondoluları gerçeğin sınırlarını karıştıracak ölçüde coşku ve hayal kırıklığı, kuşku ve bulgu arasında oynatıyormuş gibiydi. Hayalle gerçeğin bir potada birbirine kaynaştırılması, José Arcadio Buendía'nın kestane ağacının altındaki hayaletini yerinden oynattı ve hayalet gün ortasında bile evin içinde dolanır oldu. Demir yolu resmen işletmeye açılıp, her çarşamba saat 11'de tren gelmeye başladıktan ve içinde bir masası, telefonu, bilet kesilecek gişe pencereleri olan ahşap istasyon yapıldıktan sonra, Makondo'nun sokaklarında olağan ve normal davranışlarda bulunan, oysa sirkten fırlamış gibi görünen kadınlarla erkekler boy gösterdi. Çingenelerin hile ve düzenbazlıklarıyla pişmiş kasabada, bu gezici ticaret cambazları uzun boylu ekmek yiyemezlerdi. Düdüklü tencereyle 7 gün sonunda ruhu huzura kavuşturacak günlük besin rejimi aynı arsızlıkla yutturmaya çalışan bu bezirganlar, ancak dil dökmelerinden usanç getirenlerden ve her zaman gafil avlanmaya hazır olanlardan parasızdırılabiliyorlardı. Trenin geldiği çarşambalardan birinde, bu soytarı kılıklı adamların arasında, ayağında külot pantolon ve tozluk, başında mantarlı şapka, gözünde tel çerçeveli gözlükle, boncuk gözlü, sıska horoz derisi gibi sarkık yanaklı, şiş göbekli, 32 dişi hep ortada gezen Mr. Herbert çıka geldi. Mr. Herbert yemeğini bu endiyalarda yedi. Yemek odasındaki muzların birinci hevengi haklanıncaya dek Mr. Herbert'ın sofrada olduğunu kimse fark etmedi. Aureliano Segundo ona Hotel Jacob'ın önünde rastlamıştı. Kırık dökük İspanyolcasıyla otelde yer bulamadığından yakınıyordu. Aureliano Segundo, kasabaya gelen yabancıların çoğuna gösterdiği konukseverlikle onu da aldı eve götürdü. Mr. Herbert, uçan balon işi yapıyordu. Dünyanın yarısını dolaşmış, bu işten yükünü tutmuştu. Ama çingenelerin uçan halılarını görmüş olan Makondolular, bunu pek geri kalmış bir buluş olarak niteledikleri için, kimse para verip balona binmeye yanaşmamıştı. Bu yüzden Mr. Herbert gelecek trenle gidecekti. Yemek boyunca yemek odasında asılı durmasına alışılmış koca muz hevengi sofraya getirilince, Mr. Herbert gönülsüzce uzanıp bir tane muz aldı. Ama yedikçe yemeğe koyuldu. Bir yandan konuşuyor, bir yandan da oburlukla değil, bir bilgin dalgınlığı içinde muzları koparıp koparıp ağzına atıyordu. Birinci hevengi bitirdiği zaman bir daha istedi. Sonra yanından eksik etmediği avadanlık çantasından bir takım büyüteçler, aynalar çıkardı. Bir elmas tüccarı kadar dikkatli, muzu güzelce inceledi, özel bir bıçakla ikiye böldü, parçaları hassas terazide tarttı ve muzun çapını, tabanca kalibrelerini ayarlamakta kullanılan çap pergeliyle hesapladı. Sonra çantasından daha başka aygıtlar çıkartarak, bunlarla ısı derecesini, havadaki nemi ve ışık yoğunluğunu ölçtü. Bu yaptıkları öyle karışık işlerdi ki, herkes Mr. Herbert ne gibi bir yargıya varacak diye yemeğini bırakmış bekliyordu. Oysa o aklından geçenleri, niyetinin ne olduğunu belirtecek hiçbir şey söylemiyordu. Daha sonraki günlerde Mr. Herbert'i, elinde bir sepet ve ağ ile kasabanın dışında kelebek avlarken gördüler. Çarşamba günü trenden bir grup mühendis, su mühendisi, toprak mühendisi, topograf ve sürveyan indi. Bunlar haftalarca Mr. Herbert'ın kelebek avladığı yerlerde araştırma yaptılar. Daha sonra da sarı trene eklenmiş ve yaldızla boyanmış, koltukları kadifeden, tavanı mavi camdan özel bir vagonda Mr. Jack Brown geldi. Özel vagonda Mr. Jack Brown'un çevresinde pervane olanlar arasında bir zamanlar Albay Aureliano Buendia'nın peşinden ayrılmayan siyah giysili avukatlar da vardı. Halk bu avukatları görünce tarım mühendislerinin, su mühendislerinin, topografların, sürveyanların ve uçan balonların, renkli kelebekleriyle Mr. Herbert'ın ve tekerlekli türbesi, korkunç Alman köpekleriyle Mr. Brown'un savaşla ilintili olduklarını sandı. Böyle olup olmadığını düşünmeye pek fırsat olmadı. Çünkü kuşkulu Makondolular neler olup bittiğini kestiremeden, trenlerin koltukları ve koridorları yetmiyormuş gibi, vagonların üzerine salkım saçak doluşarak dünyanın öteki yarısından gelen yabancıların yerleştiği çinko damlı ahşap evler Makondo'yu sarıverdi. Daha sonra müslin giysili, büyük şapkaları tüllerle örtülü, içi geçmiş karılarını da getiren bu gringolar, demir yolunun karşı tarafında ayrı bir kasaba kurdular. Dipnot, gringo, İspanyolca, ana dili İngilizce olan yabancı. Bu yeni kasabanın sokaklarında palmiye ağaçları sıralandı. Evlerin pencerelerinde panjurlar, verandalarında ufacık beyaz masalar, tavanlarında pervaneli vantilatörler, mavimsi çimenlerle kaplı bahçelerinde tavus kuşları ve bıldırcınlar vardı. Bu bölge demir parmaklıklarla çevrildi. Parmaklıkların üzerine serin yaz sabahları konan kırlangıçları kömür haline getiren elektrikli teller sarıldı. bu gelenlerin ne amaçla geldiğini, niyetlerinin ne olduğunu ve gerçekten salt insan sevgisi, insanlara yardım duygusuyla mı gelip gelmediklerini kimse anlayamıyordu. Daha şimdiden büyük bir huzursuzluk yaratmışlardı. Bunların yol açtığı tedirginlik, eski çingenelerin getirdiği belalardan daha büyük, daha kalıcı, daha anlaşılmazdı. Eskiden yalnızca Tanrı'ya özgü yetilerle donanmış olan bu adamlar, yağmur mevsimini değiştirdiler, hasat dönemini hızlandırıp yılda birkaç kez ürün almaya başladılar ve nehri her zamanki yerinden kaldırıp beyaz taşları ve buz gibi suyuyla birlikte kasabanın öte yanına, mezarlığın arkasına kondurdular. Yine o sıralarda cesedin barut kokusu suyu zehirlemesin diye Jose Arcadio'nun mezarının üzerine kale gibi bir betonarme kapak yaptılar. Gelecek olan yabancılardan, yüreği sevda ateşiyle yanmamış olanlar için Fransa'dan gelen aşk kadınlarının sokağını eskisinden çok daha gösterişli, pahalı bir yer haline getirdiler. Bir çarşamba günü de koca bir tren orospu taşıdılar. Bunlar dünya kurulalı beri süregelen sevişme sanatının en usta kadınlarıydı. Akla gelen gelmeyen binbir yolu deniyorlar, kuvvet macunlarıyla, merhemlerle içi geçmişleri diriltiyor, çekingenleri yüreklendiriyor, doymak bilmezleri doyuruyor, en sessizleri coşturuyor, askıntı olanlara gereken dersi veriyor, yalnızlığa gömülenleri kurtarıyorlardı. Alacalı bulacalı eşyayla dolu eski pazarların yerine, ışıklandırılmış vitrinlerinde dış ülkelerden gelen malların sergilendiği Türkler Sokağı, cumartesi geceleri dolup taşmaya başladı. Kumar masalarının, nişancılık salonlarının, fal bakılıp rüya tabir edilen yerlerin, et kızartmaları ve içkilerle dolu masaların arasındaki kalabalıkta herkes birbirine çarpıyordu. Pazar sabahları ise kimi zil zurna sarhoş olup sızmış, çoğu da çatışmalarda kurşun, yumruk, bıçak, şişe yiyip yıkılmış olanlar yerlerden toplanırdı. Bu korkunç kalabalığın ilk akın etmeye başladığı günlerde sokaklarda yürümek başlı başına bir sorun oldu. Kamyonlar, sandıklar, eşyalar kimseden izin almaya gerek görmeden her boş buldukları yere ev konduranların yapı gereçleri, marangoz gürültüleri ve badem ağaçlarına hamak kurup güpegündüz herkesin gözü önünde sevişen çiftlerin terbiyesizliği yüzünden sokağa çıkılamaz oldu. Tek aklı başında yer Batı Hint adalarından gelen zencilerin mahallesiydi. Bu sessiz insanlar kazıklar üzerine çakılı ahşap kulübelerin dizildiği sokağa yerleşmişlerdi. Akşamüstleri kapılarının önüne çıkar, içli yanık türküler söylerlerdi. Az zamanda öyle çok değişiklik oldu ki, Mr. Herbert'ın ilk gelişinden 8 ay sonra eski Makondolular kendi kasabalarını tanıyamaz oldular. O zaman Albay Aureliano Buendia, "Gringo'nun birine muz yedirdik diye şu başımıza açtığımız işlere bakın," dedi. Aureliano Segundo ise yabancıların akın etmesinden duyduğu sevinci gizlemiyordu. Ev birdenbire çeşit çeşit konuklarla, yemeği içmeyi seven yabancılarla dolunca, bahçeye yeni yatak odaları yaptırmak, yemek odasını genişletmek, eski masanın yerine 16 kişinin oturabileceği bir masa almak, tabak, çanak ve çatal bıçak sayısını arttırmak gerekti. Öğleyken bile yemeğe nöbetleşe oturmak zorundaydılar. Fernanda çekingenliği bir yana bırakıp en görgüsüz konuklara krallar gibi davranmak, çizmeleriyle verandayı çamurlamalarına, bahçeye işemelerine, öğle uykusu için akıllarına esen yere yatak serip uzanmalarına, kadınlarla nasıl konuşulacağını, nasıl davranılacağını bilmez biçimde davranmalarına katlanmak zorunda kaldı. Amaranta bu ayak takımının baskınından öylesine sinirlendi ki yemeğini yine eskisi gibi mutfakta yemeye başladı. Albay Aureliano Buendia kendisini selamlamak için işliğine gelenlerden çoğunun kendisine duyduğu sevgi ya da saygıdan değil, bir tarihsel kalıntıyı, müzelik bir fosili görmek merakıyla geldiklerine inandığı için odasının kapısını sürgüledi ve işliğe kapandı. Ondan sonra arada bir hava almak için sokak kapısının önünde oturmanın dışında ortalıkta görünmedi. Ursula ise iyiden iyiye çöktüğü ve ancak duvarlara tutuna tutuna yürüyebildiği halde trenin gelmesinin yaklaştığı günler canlanıyor, taze bir sevinç duyuyordu. Ursula, Santa Sofia de la Piedad'ın titiz yönetiminde çalışan 4 aşçıyı çağırıyor, "Biraz etle balık hazırlayalım," diyordu. "Her şey hazır olmalı. Bu yabancıların ne yemek istediği bilinmiyor ki." Tren günün en sıcak saatinde geliyordu. Öğle yemeğinde ev pazar yerine dönüyor, kalabalıktan, gürültüden, yer yerinden oynuyordu. Ev sahiplerinin kim olduğunu bile bilmeyen, kanter içinde konuklar, sofrada en iyi yeri kapmak için ordu gibi saldırıya geçiyorlar. Aşçılar birbirlerine çarpa dolana, koca kazanlarla çorbalar, tencere tencere etler, sini sini pilavlar, tepsi tepsi meyveler taşıyorlar, koca fıçılardan kepçelerle limonata boşaltıyorlardı. Öylesine bir düzensizlik, öylesine bir kargaşa vardı ki, Fernanda çoklarının ikişer kez yemek yediğini sanıyor, sinirleniyordu. Bir keresinde sofradakilerden biri yanılıp ondan hesap isteyince, neredeyse gezici sebzecilerin bayramlık ağzıyla adama küfredecekti. Mr. Herbert geleli bir yılı geçmişti ve bu süre içinde Makondolaların öğrenebildiği tek şey, gringoların büyük buluşlar peşindeki Jose Arcadio Buendia ile adamlarının açtıkları büyülü bölgede muz yetiştirmeyi planladıkları oldu. Albay Aureliano Buendia'nın alnı kül dövmeli 2 oğlu daha, Makondo'daki bu volkanik gelişimi duyunca geldiler ve gelişlerinin nedenini, "Herkes geldiği için biz de geldik," diye açıkladılar. Bu söz herkesin neden geldiğini de açıklıyordu. Muz salgınından etkilenmeyen tek kişi güzel Remedios'tu. Anlatılmaz güzellikte bir genç kız olmuş, formalitelerden daha da uzaklaşmış, kötülük ve kuşkudan daha da arınmış, kendi basit gerçeklerle dolu dünyasında mutluluğu bulmuştu. Kadınların korselerle, iç eteklikleriyle kendilerine neden eziyet ettiklerini bir türlü aklı almıyordu. Bu yüzden kendine bol bir cübbe dikerek giysi sorununu çözümledi. Böylelikle ev içinde en uygun kılık olarak gördüğü çıplaklık duygusu da zedelenmemiş oluyor, bol cübbenin altında kendisini çıplakmış gibi hissediyordu. Kalçalarına inen saçlarını kessin, taraklarla kırmızı kurdeleli örgülerle başının üzerinde toplasın diye öylesine başının etini yediler ki sonunda saçını kökünden kazıttı ve kestiği saçtan ermiş heykellerine perukalar yaptı. Bu onun her şeyi basitleştirme içgüdüsünün şaşılacak bir sonucu oluyordu. Rahat etmek için modayı ne denli bir yana iterse, İçinden geldiğince davranmak için töreleri ne denli hiçe sayarsa, inanılmaz güzelliği o denli göze çarpıyor, o denli baştan çıkarıcı oluyordu. Albay Aureliano Buendia'nın oğulları Makondo'ya ilk geldiklerinde, Ursula onların damarlarındaki kanla büyük torunu güzel Remedios'un kanının aynı olduğunu düşünerek, unutulmuş bir korkuyla ürpermiş, gözünü aç diye kızı uyarmıştı. Onlardan biriyle evlenirsen çocukların domuz gibi kuyruklu olur. Kız bu uyarıya öylesine aldırış etmedi ki, erkek kılığına girip yağlı sırığa tırmanmak için kumlarda yuvarlandı. Bu dayanılmaz gösteriden çılgına dönen 17 yeğenini az daha birbirlerine düşürecekti. İşte bu yüzden delikanlılar kasabaya gelince evde kalmıyorlardı. Orada kalan 4'ü de Ursula'nın diretmesi üzerine kendilerine birer oda tutmuşlardı. Güzel Remedios alınan bu önlemleri bilseydi gülmekten katılırdı. Ölünceye değin insanların huzurunu kaçıran kadın olmak yazgısından kurtulamayacağını ve bu yazgının çevresindekilere her gün dert olduğunu hiçbir zaman anlayamadı. Ursula'nın sözünü dinleyip ne zaman yemek odasına girse, Yabancılarda hoşafın yağı kesiliyordu. Bol geceliğin altında çırılçıplak olduğu açıkça belliydi ve düzgün kafasını usturaya vurdurmasının bir meydan okuma olmadığını, serinlemek için eteklerini sıyırıp bacaklarını açmasının baştan çıkarma amacı taşımadığını, yemekten sonra parmaklarını yalayıp emmesinin salt kendisi hoşlandığı için yapılan bir davranış olduğunu kimselere anlatmanın olanağı yoktu. Güzel Remedios'un geçtiği her yerde birkaç saat sonra bile süren bir heyecan kasırgası estiğini, bu kasırganın ardından acı veren bir esinti bıraktığını, yabancılar çok geçmeden anladılar. Ev halkı yabancıların bunu sezinlediğini fark edemedi. Gönül dertlerinde ustalaşmış, dünyanın her yerinde aşk serüvenleri yaşamış erkekler, Güzel Remedios'un teninin doğal kokusundan daha baş döndürücü bir şey duymadıklarını söylüyorlardı. İster begonyalı verandada olsun, ister salonda olsun, ister evin herhangi bir yerinde olsun, Güzel Remedios'un kokusundan, onun nereden ve dakikası dakikasına ne zaman geçmiş olduğunu çıkartmak olasıydı. Evin kendine özgü kokularından biri olduğu için ev halkının duymadığı, yabancıların ise hemen ayırt ettikleri bir kokuydu bu. Bu yüzden nöbetçilerin genç komutanının nasıl kara sevdaya tutulup öldüğünü ve uzak diyarlardan gelen delikanlının nasıl sefalete sürüklendiğini ancak yabancılar anlayabiliyorlardı. Kendisini kuşatan huzursuzluk çemberinin, gelip geçtiği yerlerde estirdiği belalı havanın hiç farkında olmayan Güzel Remedios, erkeklere karşı davranışlarında aklından en ufak kötülük geçirmiyor, sonunda da bu saflıktan gelme hoşgörüsüyle onların aklını başından alıyordu. Ursula'nın onu yabancılar görmesin diye Amaranta ile birlikte mutfakta yemek yemeye zorlaması, Güzel Remedios'un daha da işine geldi. Böylelikle disipline girmekten kurtulmuş oluyordu. Aslında yemeği nerede olsa yerdi. Hem belirli saatlerde değil de canı isteyince gidip bir şeyler araştırmak daha hoşuna gidiyordu. Bazen sabahın üçünde kalkıyor, yemeğini yiyor, sonra bütün gün uyuyordu. Bir olay çıkıp da işler yeniden düzene girene kadar bu düzensizlik birkaç ay sürüyordu. İşler oldukça düzenli gittiği zamanlar Güzel Remedios sabahları 11'de kalkıyor, saat 2'ye dek çırılçıplak banyoya kapanıyor, bir türlü açılmak bilmez uykusundan uyanmaya çalışırken bir yandan da banyodaki akrepleri öldürüyordu. Sonra su kabağından yapılma maşrapayla kurnadan su alıp alıp dökünüyordu. Bu iş öylesine uzuyor, öylesine bitmez bir törensel havaya bürünüyordu ki, Güzel Remedios'u yakından tanımayan biri, onun kendi bedenine tapındığını sanırdı. Oysa bu yıkanma töreninin cinsellikle hiçbir ilgisi yoktu. Güzel Remedios, karnı acıkıncaya kadar neyle vakit geçireceğini bilmediği için banyoda oyalanıp duruyordu. Bir gün Güzel Remedios yıkanırken, yabancılardan biri çatıdan kiremitleri sökerek onu seyretti ve kızın çıplaklığının o olağanüstü görüntüsü karşısında soluğu kesildi. Güzel Remedios, kırık kiremitler arasından adamın gözlerini görünce, tepkisi utanmak değil korku telaş oldu. "Dikkat et!" diye bağırdı, "düşeceksin." Yabancı, "sizi görmek istemiştim," diye mırıldandı. "Peki, zararı yok, yalnız dikkat et, o kiremitler çürüktür." Yabancının yüzünde acılı bir sersemlik vardı. Bu serap bozulmasın diye içgüdüleriyle savaşıyor gibiydi. Güzel Remedios, adamın kiremitler kırılacak diye korktuğunu sandı ve onu bu tehlikeli durumdan bir an önce kurtarmak için her zamankinden daha çabuk yıkandı. Bir yandan kurnadan su alıp dökünüyor, bir yandan da çatıdaki yaprakların yağmurdan çürüdüğünü, damın bu yüzden çöktüğünü ve içeriye akrep dolduğunu adama anlatıyordu. Yabancı onun kendisine gösterdiği hoşgörüyü örtmek için gevezelik ettiğini düşünerek, kız sabunlanmaya başlayınca işi bir adım daha ileri götürdü. "Sizi ben sabunlayayım," dedi. "Eksik olma ama benim ellerim yetiyor bana." Yabancı, ne olur hiç değilse sırtınızı sabunlayayım diye yalvardı. Saçma bir şey olur bu. İnsan hiç arkasını sabunlar mı? Güzel Remedios kurulanırken yabancı ağlamaklı bir halde ona yalvararak kendisiyle evlenmesini istedi. Kız yıkanan bir kadını seyretmek için yemek bile yemeden koca bir saat boşu boşuna duracak denli basit bir adamla dünyada evlenmeyeceğini söyledi. Sonunda güzel Remedios sırtına bol cübbesini geçirince adam herkesin sandığı gibi onun gerçekten çıplak teni üzerine bunu giydiğini gözleriyle görmüş olmaya dayanamadı ve bu giz akkor gibi kızdırılmış demirle ruhuna dağlandı sanki. Sonra banyonun içine atlayabilmek için iki kiremit daha söktü. Güzel Remedios korkuyla orası çok yüksek kendini öldüreceksin diye adamı uyardı. 22. ayrımın sonu. Sayfa 204.